Ayrım 8. Sayfa 77. İlk günlerde zamanımız sabahtan akşama kadar çarşı pazar yapmakla geçti. Marcel'in kardeşi büyük bir incelikle bizim yerimize birçok alışverişi üstlenmesine karşın Marcel'in kendini çok yorgun hissetmekte gecikmedi. Ardından dinlenmesi gerektiği halde yerleşir yerleşmez ziyaret üzerine ziyaret kabul etmek zorunda kaldı. O zamana kadar uzakta oluşumuz ziyaretlerin yoğunlaşmasına neden olmuştu. Ve kalabalıklara alışkanlığını yitirmiş olan Marcel'in ne ziyaretleri kısa kesmesini biliyor ne de kapıyı bunlara kapamaya cesaret ediyordu. Akşamları bitkin düşmüş buluyordum onu. Nedeninin doğal olduğunu bildiğim yorgunluktan endişe duymuyor idiysem de onun yerine hoşlanmamakla birlikte bazen ben konukları kabul ederek ve gene hiç hoşlanmamakla birlikte ara sıra ziyaretlerde bulunarak yorgunluğunu hiç olmazsa biraz azaltmayı düşündüm. Ağzı iyi laf yapan birisi olmadım hiçbir zaman. Salonların anlamsızlığı, havası bir türlü hoşlanamadığım şeylerdir. Oysa bazılarına sık sık giderdim bir zamanlar. Ama ne kadar uzak şimdi o günler. Ne oldu o zamandan beri? Başkalarının yanında donuk, kederli, kızgın, aynı zamanda hem sıkıcı hem sıkılgan buluyordum kendimi. Benzersiz bir şanssızlık sonucu, biricik gerçek dostlarım olarak gördüğüm sizler Paris'te değildiniz ve uzun bir süreden önce de Paris'e gelemeyecektiniz. Daha iyi mi konuşabilirdim sizlerle? Belki de benim anladığımdan daha iyi mi anlardınız acaba beni? Fakat içimde büyüyen ve bugün size anlattığım şeyler hakkında ne biliyordum ki o zamanlar? Gelecek bütünüyle güvenli görünüyordu bana ve kendimi geleceğe bu denli hakim görmemiştim hiçbir zaman. Daha anlayışlı olmuş olsaydım bile sizin de tanıdığınız ve haklarında benimle aynı kanıyı paylaştığınız Hubert, Didier, Maurice ile diğer birçok kişiden ne gibi bir yardım sağlayabilirdim kendim için. Kısa sürede beni anlamalarının olanaksızlığını kavradım ne yazık ki. Daha ilk söyleşilerimizde onların karşısında kendimi saklıyormuş gibi görünmemek için uydurma bir kişiliği oynamak, benim hala aynı olduğumu sandıkları insana benzemek zorunda kaldım. Ve işi daha da kolaylaştırmak için bana yüklenen düşüncelere ve zevklere sahipmiş gibi davrandım. Aynı zamanda hem içten olmak hem de öyle görünmek olası değil. Çevremdeki insanlarla, arkeologlar ile filologlarla daha bir isteyerek görüştüm. Ama onlarla konuşmakta, iyi tarih ansiklopedilerine göz atmaktan duyduğum zevk ve heyecanı bile bulamadım. İlk önceleri bazı romancılar ile ozanlarda yaşamın daha doğrudan bir anlayışını bulacağımı umut etmiştim. Fakat bu anlayışa sahip idilerse bile kabul etmeli ki hiç göstermiyorlardı onu. Bana göre İçlerinden birçoğu kesinlikle yaşamıyor, yaşıyormuş gibi görünmekle yetiniyor ve bir adım sonrasında sanki yaşamı yazı yazmanın karşısındaki kötü bir engel gibi görüyorlardı. Bu yüzden ayıplayamıyordum onları ve hatanın benden kaynaklanmadığını da ileri sürmüyorum zaten. Peki ama yaşamak sözcüğünden ne anlıyordum ki? Bana öğretilmesini istediğim asıl şey buydu işte. Herkes yaşamın çeşitli olaylarından söz ediyordu. Ustalıkla. Fakat bu olayların nedenlerinden asla. Bana bir şeyler öğretmiş birkaç filozofa gelince onlardan neler beklenmesi gerektiğini biliyordum uzun zamandan beri. Matematikçiler ya da yeni Kantçılar olsun hepsi kendilerini bulanık gerçekten olabildiğince uzak tutuyor ve cebimle uğraşan bir kişinin ölçtüğü niceliklerin varlığıyla ilgilendiği kadar bile ilgilenmiyorlardı gerçek ile. Marcel'in yanına döndüğümde bu ilişkilerin bende yarattığı sıkıntıyı saklamıyordum ondan. Birbirine benziyor hepsi de diyordum. Her biriyle konuşmak boşuna. Bunlardan biriyle konuştuğumda diğeriyle de konuşuyormuşum gibi geliyor bana. Fakat dostum diye yanıtladı Marcel. Her birinin ötekilerin hepsinden farklı olmasını bekleyemezsiniz. Birbirlerine benzedikçe daha da farklı oluyorlar benden. Sonra daha kederli bir biçimde sürdürdüm sözlerimi. Hiçbiri hasta olmayı bilmemiştir. Yaşıyorlar, yaşar gibiler ama yaşadıklarını bilmeyen bir halleri var. Zaten ben de onların yanında olduğumdan beri yaşamıyorum artık. Diğer günler gibi bugün de ne yaptım ki? Henüz saat 9'da sizden ayrılmak zorundaydım. Gitmeden hemen önce biraz okuyabileceğim bir zamanım oldu. Günün en iyi anıydı bu. Kardeşiniz noterde bekliyordu beni ve noterden sonra da ayrılmadı benden. Onunla birlikte halıcıya gitmek zorunda kaldım. Marangozun dükkanında canımı sıktı ve ancak Gaston'da kurtulabildim ondan. Aynı semtte Philip ile birlikte öğle yemeği yedim. Sonra gidip kahvede beni bekleyen Louis'i buldum. Çıkışta kutladığım Theodore'un anlamsız dersini izledik birlikte. Pazar günkü davetini reddedebilmem için Arthur'a kadar ona eşlik etmem gerekti. Arthur ile bir sulu boya resim sergisini görmeye gittim. Albertine ile Julian'ın evlerine birer kart bıraktım. Bitkin eve dönüyorum ve siz de Adil'in, Mart, Jean, Sophie'yi kabul etmiş olduğunuzdan benim kadar yorgun buluyorum. Ve akşam, yani şimdi, günün bütün bu uğraşlarını yeniden gözden geçirdiğimde günün bana o kadar saçma ve o kadar boş görünüyor ki onu havada yakalamak, saati saatine yeniden yaşamak istiyorum ve ağlayacak denli kederliyim. Bununla birlikte ne yaşamak ile neyi anladığımı ne de başkalarının baskısının ve endişesinin daha az hissedildiği geniş mekanlı ve havadar bir yaşamdan aldığım hazın sıkıntımın çok basit sırrı olmadığını söyleyebilirdim. Bu sır çok daha gizemli görünüyordu bana. Yeniden dirilmenin sırrı diye düşünüyordum. Çünkü başkalarının baskısının ve endişesinin daha az hissedildiği geniş mekanlı ve havadar bir yaşamdan aldığım hazın sıkıntımın çok basit sırrı olmadığını söyleyebilirdim. Bu sır çok daha gizemli görünüyordu bana. Yeniden dirilmenin sırrı diye düşünüyordum. Çünkü başkalarının yanında yabancı kalıyordum. Tıpkı ölüler arasından kopup gelen birisi gibi. İlk önceleri kendimde acı dolu bir şaşkınlık duyumsadım yalnızca. Ama kısa bir süre sonra yepyeni bir duygu beliriverdi. Bana övgüler yağmasına neden olan çalışmalarımın yayınlanması sırasında bile hiç gurur duymamış olduğumu söyleyebilirim. Şimdi bu duygu gurur muydu acaba? Belki de. Fakat hiçbir kendini beğenmişlik öğesi katılmış değildi buna. Bu ilk defa olarak öz değerinin bilincine varmaktı. Beni diğerlerinden ayıran, farklı kılandı önemli olan. Benden başka kimsenin söylemediği, söyleyemediği ve benim söyleyeceğim şeydi bu. Kısa bir süre sonra derslerim başladı. Konu ilgimi çektiğinden ilk dersimi bütün yeni tutkumla doldurdum. Latin uygarlığının en uç noktası hakkında neredeyse halkın düzeyine inerek sanatsal kültürü ilk önce aşırı sağlık anlamında organizmada bol kanın toplanmasını belirten, sonra da birden donan, katılaşan, ruhun doğa ile her mükemmel ilişkisine karşı koyan, yaşamın sürüp giden görünüşü altında yaşamın azalışını gözlerden saklayan, içinde rahatsız olan ruhun canlılığını yitirdiği ve ardından solup öldüğü engelleyici bir biçim oluşturan bir salgı şeklinde betimledim. Sonunda düşüncemi en son noktasına kadar götürerek yaşamdan doğan kültürün yaşamı öldürdüğünü söyledim. Tarihçiler kendi deyişleriyle fazla aceleci genellemeleri olan eğilimi kınadılar. Bazıları yöntemimi kusurlu buldular ve beni kutlayanlar ise beni en az anlamış olanlardı. Ders çıkışında uzun süreden sonra ilk kez yeniden karşılaştım Menalik ile. Hiçbir zaman pek sık görüşmezdim onunla ve evlenmemden biraz önce bazen bir yıl boyunca kendisinden yoksun kaldığımız o uzak ülkelerdeki incelemelerinden birine gitmişti yine. O zamanlar hiç hoşlanmazdım ondan. Kibirli bir görünüşü vardı ve benim yaşamımla ilgilenmezdi. Dolayısıyla epey şaşırdım ilk dersimde onu gördüğümde. Beni önceleri kendisinden uzaklaştıran küstahlığı hoşuma gitti ve çok ender olduğunu bildiğim gülümseyişi pek tatlı göründü bana. Henüz geçenlerde skandala kadar varan, saçma sapan, utanç verici bir dava, gazetelerin onu karalaması için uygun bir fırsat oluşturmuştu. Küçümsemesiyle üstünlüğünün yaraladığı kimseler intikamları için bu bahaneye dört elle sarılmışlardı ve onları en çok sinir eden şey ise bu olaydan etkilenmemiş gibi davranmasıydı. "Bırakın bu kişileri kendilerini aklı görsünler, çünkü teselli bulmak için yapacakları başka bir şey yok," diye yanıtlıyordu hakaretleri. Fakat iyi toplum öfkelendi ve kendine saygısı olanlar denilen kişiler de ona sırtlarını çevirmek ve böylece aşağılamasını ona geri vermek zorunda sandılar kendilerini. Benim için bir neden daha oldu bu. Gizli bir etkiyle ona doğru çekilerek yaklaştım ve herkesin gözü önünde dostça kucakladım onu. Kimle konuştuğumu gören son birkaç sıkıcı kişi de çekildi, Menalik ile yalnız kaldım. Sinirlendirici eleştirilerden ve budalaca kutlamalardan sonra dersim hakkındaki birkaç sözü rahatlattı beni. "Tapmış olduğunuz şeyleri yakıyorsunuz," dedi. "Çok iyi, bunun için biraz geciktiniz. Fakat alev de o denli beslenmiş oldu." Sizi iyice anlayıp anlayamadığımı bilmiyorum henüz. Şaşırtıyorsunuz beni. Herkesle isteyerek konuşmam ama sizinle konuşmak isterim. Haydi bu akşam benimle birlikte yemek yiyin. Sevgili Menak diye yanıtladım onu. Evli olduğumu unutmuş görünüyorsunuz. Evet doğru dedi. Bu denli açık yüreklilikle bana yaklaşma cesareti göstermenizden sizin daha özgür olduğunuzu sanmıştım. Onu yaralamış olmaktan, dahası zayıf görünmekten korktum ve akşam yemeğinden sonra buluşacağımızı söyledim. Menalk Paris'te hep geçici olarak bulunduğundan otelde kalırdı. Bu kez birçok otel odasını bir apartman dairesi gibi düzenlettirmişti. Hizmetçileri vardı. Yalnız yiyor, yalnız yaşıyordu. Duvarları adi çirkinliklerinden rahatsız olduğu mobilyaları Nepal'den getirdiği ve söylediğine göre bir müzeye vermeden önce renklerini soldurmaya çalıştığı pahalı kumaşlarla örtmüştü. Buluşmak için o kadar acele ettim ki odaya girdiğimde onu hala masa başında buldum. Onu yemekte rahatsız ettiğim için özür dilerken bana ''Fakat'' dedi, ''yemeği yarıda bırakmaya niyetim yok ve siz de bitirmem için bana izin verirsiniz sanırım. Eğer yemeğe gelmiş olsaydınız size birazdan hafızın övgüyle dile getirdiği bu şaraptan verirdim. Fakat çok geç şimdi. Midenin boş olması gerek bunu içmek için. Likör alır mıydınız hiç olmazsa?'' Kabul ettim onun da içeceğini düşünerek. Sonra yalnız bir tek bardak getirdiğini görünce şaşırdım. ''Özür dilerim'' dedi. ''Ama hemen hemen hiç içmem ben.'' ''Çakır keyif olmaktan mı çekiniyorsunuz?'' ''Yo tersini'' diye yanıt verdi. ''Fakat içki içmemeyi daha güçlü bir sarhoşluk olarak görüyorum. Bilincimi bunun içinde koruyorum.'' ''Ve başkalarına içki veriyorsunuz.'' Güldü. ''Herkesin benim erdemlerimi kabul etmelerini isteyemem.'' dedi. ''Onlarda kötü yönlerimi bulmam bile ne hoş.'' ''Hiç olmazsa sigara içiyor musunuz?'' ''Hayır. Kişiliksiz, olumsuz ve fethedilmesi çok kolay bir sarhoşluk bu. Ben yaşamın azalmasını değil yücelmesini arıyorum sarhoşlukta. Bırakalım bunları. Nereden geldim biliyor musunuz?'' ''Biskra'dan. Oradan geçtiğinizi bildiğimden izlerinizi araştırmak istedim. Bu kör bilgin, bu kitap kurdu, Biskra'ya ne yapmaya gelmişti acaba? Yalnızca bana açılan sırlar bakımından ağzım sıkılır. Kendi başıma öğrendiğim şeyler için ise itiraf etmeliyim ki merakımın sınırı yoktur. Bu nedenle girebildiğim her yerde araştırdım, eşeledim, soruşturdum. Patavatsızlığım yararlı oldu çünkü sizi görmek isteği uyandırdı bende. Çünkü bir zamanlar sizde gördüğüm sıradan bir bilgin yerine biliyordum ki şimdi görmem gereken ne olduğunu bana açıklamak size düşer. Kızardığımı hissettim. Benim hakkımda ne öğrendiniz ki Menalk? Bilmek mi istiyorsunuz? Fakat korkmasanıza, sizden hiç kimseye söz etmeyeceğimi bilecek kadar kendi dostlarınızla benimkileri tanıyorsunuz. Dersinizin anlaşılıp anlaşılmadığını gördünüz işte. Ama, dedim biraz sabırsızca, başkalarından çok sizinle konuşabilmeme neden olacak hiçbir şey yok ortada henüz. Haydi söyleyin, benim hakkımda ne öğrendiniz? İlk önce hasta olduğunuzu. Fakat bunun hiçbir... Ya, bu bile çok önemli. Sonra kendi isteğinizle yalnız ve kitapsız, parantezinde işte hayran olmaya başladığım yönünüz. Ya da yalnız olmadığınız zaman karınızdan çok çocukların eşliğinde çıktığınızı söylediler. Yüzünüz kızarmasın, yoksa gerisini söylemem. Bana bakmadan anlatın. Bu çocuklardan bir tanesinin, anımsadığıma göre Mokdir'di adı, diğerlerinden az güzel ama çok daha hırsız ve sigara tutkunu olanının söyleyecek çok şey var gibi geldi bana. Onu kendime bağladım, güvenini satın aldım. Bilirsiniz hiç de kolay değildir bu. Çünkü artık yalan söylemediğini belirtirken bile yalan söylüyordu sanırım. Sizin hakkınızda anlattıklarının doğru olup olmadığını siz söyleyin bana. Bu arada Menalk ayağa kalkmış ve bir çekmeceden küçük bir kutu çıkarıp açmıştı. ''Bu makas sizin miydi?'' diye sordu. Biçimsiz, paslı, ucu körleşmiş, erilmiş bir şeyi bana uzatarak. Yine de Mokdir'in aşırmış olduğu küçük makası tanımakta pek güçlük çekmedim. ''Evet, bu karımın makası, yani makasıydı.'' Çocuk bunu bir gün kendisiyle bir odada yalnızken başınızı çevirdiğiniz bir sırada almış olduğunu ileri sürüyor. Fakat işin ilginç yanı bu değil. Yine onun ileri sürdüğüne göre makası burnusunun altına sakladığı anda kendisini aynadan izlediğinizi anlamış ve gözetleyen bakışınızın aynadaki yansımasını yakalamış. Hırsızlığı gördünüz ve hiçbir şey söylemediniz. Bu suskunluk Mokdir'i çok şaşırtmış. Beni de. Anlattıklarınız beni çok şaşırtmadı değil. Hayret, kendisini gördüğümü biliyordu demek. Önemli olan bu değil. En kurnazı oynuyormuşsunuz. Bu oyunda çocuklarla aşık atamazsınız. Onu yakaladığınızı sanıyordunuz. Oysa sizi yakalayan oydu. Bu değil önemli olan. Suskunluğunuzu açıklayın bana. Bana da açıklanmasını isterdim. Bir süre hiç konuşmadan kala kaldık öylece. Odayı bir boydan bir boya adımlayan Menalk dalgınca bir sigara yaktı, sonra hemen attı. Burada, diye sürdürdü sözlerini. Birçok kişinin dediği gibi bir anlayış var. Sizde olmadığı anlaşılan bir anlayış sevgili Michel. Ahlak anlayışı belki de, dedim kendimi gülümsemeye zorlayarak. Yo, yalnızca mülkiyet anlayışı. Gördüğüm kadarıyla siz de pek sahip değilsiniz buna. Evet, bu anlayış bende çok az. Görüyorsunuz, burada hiçbir şey bana ait değil. Hatta ya da özellikle yattığım yatak bile. Rahattan nefret ederim. Mülkiyet rahata teşvik eder ve insan güvenlik içinde uykuya dalar. Uyanık yaşadığımı ileri sürecek kadar yaşamayı çok seviyorum ve kendi zenginliklerim içinde yaşamı coşturmamı ya da en azından kamçılamamı sağlayan bu eğreti durum duygusunu sürdürüyorum böylece. Tehlikeyi sevdiğimi söyleyemem fakat rastlantılara bağlı yaşamı seviyorum ve bu yaşamın beni bütün cesaretimi, bütün mutluluğumu ve bütün sağlığımı ortaya koymaya zorlamasını istiyorum her an. Öyleyse bende kınadığınız şey ne? Diye kestim sözünü. Of, beni ne kadar yanlış anlıyorsunuz sevgili Michel. Bir kere olsun inancımı açıklamaya kalkışma kaptallığında bulundum. İnsanların onamalarına ya da kınamalarına pek aldırış etmemem Michel, sırasında benim de kalkıp onları onamam ya da kınamam sonucunu doğurmaz. Sözcüklerin pek bir anlamı yok benim için. Biraz önce gereğinden fazla konuştum kendim hakkında. Anlaşıldığımı sanmak beni buna sürükledi. Mülkiyet anlayışı olmayan bir insan olarak çok fazla şeye sahip göründüğünüzü söylemek istemiştim yalnızca. Çok ciddi bir şey bu. Bu kadar çok neyim var? Eğer böyle anlarsanız hiçbir şeyiniz yok. Fakat ders vermeye başlamadınız mı? Normandiya'da bir malikaneniz yok mu? Paside bir apartman dairesine yerleşmediniz mi? Hem de lüks bir biçimde. Evlisiniz. Bir çocuk beklemiyor musunuz? Peki öyleyse, dedim sabırsızca. Bu yaşamımı sizinkinden, sizin deyişinizle daha tehlikeli yapmayı bildiğimi gösterir yalnızca. Evet, yalnızca, diye yeniledi alaycı bir biçimde Menalk. Sonra birden dönüp elini uzattı bana. Haydi güle güle. İşte bu akşamlık bu kadar. Bundan sonra daha iyi şeyler söyleyecek değiliz birbirimize. Ama pek yakında yine görüşürüz. Bir süre görmedim onu. Yeni uğraşlar, yeni tasalar epey zamanımı aldılar. Bir İtalyan bilgin gün ışığına çıkardığı yeni dokümanların haberini verdi bana ve ben de uzun uzadıya inceledim bunları dersim için. İlk dersimin yanlış anlaşıldığını görmek bundan sonrakileri farklı ve daha güçlü bir şekilde aydınlatmak arzumu kamçılamıştı. Böylece ilk önceleri beceriklice ama gelişigüzel ileri sürdüğüm varsayımları bir doktrin halinde ortaya koymaya yöneldim. Bir savı doğrulayarak savunanlardan kaç tanesi güçlerini her şeyi sonuna kadar açıklamadan anlaşılmamaları şansına borçludurlar ki. Kendi hesabıma ben itiraf etmeliyim ki doğal doğrulama gereksinimine olası bir biçimde karışan inatçılığın buradaki payını ayırt edemem. Söyleyeceğim yeni şey bana o kadar ivedilikle söylenmesi gerekirmiş gibi görünüyordu ki onu söylemekte ve özellikle anlatmakta çok güçlük çekiyordu. Fakat ne yazık, cümleler eylemlerin yanında öylesine sönük kalıyorlardı ki. Menalk'ın yaşamı, en küçük bir hareketi benim dersimden 1000 kez daha anlamlı değil miydi? Ah, eski büyük filozofların hemen hemen tümüyle ahlaksal olan öğretimlerinin sözler kadar, hatta sözlerden daha fazla birer canlı örnek oluşturduklarını anladım işte o zaman. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Huber. H-U-B-E-R-T. Didier. D-I-D-I-E-R. Maurice. M-A-U-R-I-C-E. Philip. P-H-I-L-I-P-P-E. Louis. L-O-U-I-S. Theodor. T-H-E-O-D-O-R. D O R E. Arthur. A R T H U R. Adelin. A D E L I N E. Mart. M A R T H E. Can. J E A N N E. Sophie. S O P H I E. Menalk. M E N A L Q U E.